2. Samuel kitabının 11. bölümüne geldik. Bu bölümün konusu Davut'un iki büyük günahıdır. Şimdi 2. Samuel'in Davut'un sıkıntıları adını verdiğim 2. ve son kesimine geldik. 1. kısımda Davut'un zaferlerini, yengilerini görmüştük. Davut, Tanrı'nın kutsamasıyla, Tanrı'nın bereketlemesiyle yeryüzünün en büyük krallarından biri olmuştu. Ne var ki bu bölümde kaydedilen günah Davut'u Tanrı'nın yargısı altına koyar. Davut peygamber bu noktadan sonra sıkıntılar içerisinde olacaktır. Onun yaşamı bir üzüntüler dizisi olacaktır. Bu günah Tanrı'nın düşmanlarının bugüne kadar küfretmesine neden olmuştur. Alaylı alaylı ya da anlamlı anlamlı bakarak Tanrı'nın kalbine, yüreğine göre olan adam bu muydu diye sorarlar. Davut'un günahı karla dolu bir tarladaki katrana bulanmış bir obje, krem şanti içindeki bir böğürtlen gibidir. Bu günah bu adamın büyüklüğünü göremememize neden olabilir. Günahın Davut'un hayatının kalıbı değil, onun hayatında bir istisna olduğunu unutmayalım asla. Tanrı sözü Davut'un günahını önemsiz göstermeye çalışmaz. Onu masum biriymiş gibi de göstermez. Tanrı sözü kendi yüreğine göre olan bir adamın bile günahını olduğu gibi ortaya koyar. Günahı örtbas etmez. Tanrı bunun bir günah olmadığını asla söylemez. Tanrı bunun günah olduğunu söyleyecek ve Davut da bu günahtan ötürü cezalandırılacaktır. İlkbaharda kralların savaşa gittiği dönemde Davut kendi subaylarıyla birlikte Yoav'ı ve bütün İsrail ordusunu savaşa gönderdi diyor 2. Samuel 11:1'de. Onlar Ammonluları yenilgiye uğratıp Rabba kentini kuşatırken Davut Yeruşalim'de kalıyordu. Bu kralların savaşa gittikleri yılın bir dönemiydi. Yani günümüzde kuş ve hayvanları avlama mevsimi olduğu gibi o dönemlerde de ulusların birbirini avlayabilecekleri bir mevsim vardı. Belirli bir mevsimde kuşları ve hayvanları avlayabilirsiniz. Diğer mevsimlerde avlayamazsınız ama günümüzdeki modern savaşlarda böyle değil mi sanki? Vietnam'daki musonlar sırasında savaş durmuştu çünkü bataklıklara saplanmışlar ve yağmur da uçaklara izin vermemişti. Musonlar geçtikten sonra savaş yine devam etmişti. Günümüzün birçok yerinde de öyle. Her zaman uygun zaman gözetlenir. Davut'un zamanındaki savaşa yaklaşım bizim düşündüğümüzden çok daha modern olabilirdi. İki dünya savaşı hakkında talihsizlik en büyük acılara düşmandan çok kış havasının neden oluşuydu ama savaşa devam etmeye çalışmışlardı. Hiç olmazsa Davut'un zamanında bir savaş mevsimi vardı. Belki de onlar bizden biraz daha fazla uygardılar. Hiç olmazsa yılın belirli dönemlerinde barışın tadını çıkarabilecekleri bir zamanları vardı. Ama günümüzde böyle bir şey yok. Her tarafta savaş var, her an. Bir bomba patlıyor ve patlamakta. Davut, Yoav ve orduyu Amonlularla savaşmaya göndermişti. Davut onlarla birlikte gitmemişti. Bunun yerine Yeruşalim'de kalmıştı. Davut pek böyle şeyler yapmazdı. Neden Yeruşalim'de kalmıştı? Sadece bir öneride bulunabilirim. Davut sarayını yaptırdıktan sonra onu çok rahat bulmuştu. Gençliğini geçirmiş olduğu Adulla mağarasından çok farklıydı burası. Sarayı lüks ve rahat dolu bir yerdi. Ayrıca Davut Siyon Dağı'nı çok seviyor ve ona yakın bir yerde kalmak istiyordu. Refah birçok erkek ve kadın için bir tuzak haline gelen bir şeydir değerli dostum. Davut hala Yeruşalim'deydi. Bu onun ilk hatasıydı. Adamlarıyla birlikte savaşa gitmeliydi. Adamlarının olduğu yerde olmalıydı. Çünkü bu adamları ona sadıktı. Davut onların önderiydi. Önden gitmeliydi. Onlarla birlikte olmalıydı ama bunu yapmadı. Bir akşamüstü diyor 2. Samuel 11. bölüm 2. ayette, Davut yatağından kalktı, sarayın damına çıkıp gezinmeye başladı. Damdan yıkanan bir kadın gördü ve kadın çok güzeldi. Bugün de Anadolu'muzda olduğu gibi insanlar o dönemlerde akşamlarını damda geçirirlerdi. Davut sarayının damına çıktı. 5 aşağı 5 yukarı geziniyordu. Belli ki biraz sinirliydi. Sanırım kafasında birçok sorun vardı. Adamları savaş alanında savaşıyorlardı ve belki vicdanı kendisini rahatsız ediyordu. Yürürken etrafına baktı ve evinin damında yıkanan çok güzel bir kadın gördü. Bu Davut'un günahı olduğu halde Tanrı suçu Davut'a yüklemişti. Öyle gözüküyor ki bu kadın da duruma katkıda bulunan bir etkendi. Biraz daha edepli olabilirdi. Evinin damında değil de içeride kapalı bir yerde yıkanabilirdi. Kadının güzel olduğunu gördü diyor. Şimdi bir insanın güzel oluşunu kaç metreden görebilirdi? Kadın belki de bunu kasıtlı yaptı. Demek ki o kadar da uzakta değildi. Çünkü diyor Davut kadının güzel olduğunu gördü. Günümüzde giyim ve kuşam, tutum ve davranış nasıl olmalıdır? Sizce kaç kadın, hatta Mesih imanlısı kadın, belirli türde giysiler giydiklerinde ne yaptıklarının farkındalar? Birçok toplulukta kadınların giyim kuşamları, açık söyleyeyim, berbattır. Ya da bazen öylesine dar düdük giyiniliyor ki, ya bunun ne gereği var demekten kendini alamıyorsun. Aşağılık kompleksi olanlar genelde böyle yaparlar. Bunun başka bir açıklaması yoktur. Neden bu kadar dar giyiliyor? Neden bu kadar açık giyiliyor? İlla da bir yerlerini göstermek mi gerekir? Bu kompleksten başka bir şey değildir. Ben Betşava adlı bir kadının kısmen suçlu olduğunu düşünüyorum. Bu kadın neden herkesin kendisini görebileceği bir yerde yıkanıyordu? Herkesin görebileceği derken Davut'un kendisini sarayın damından görebildiği kesindi. Acaba Davut'un kendisini görebileceği olasılığını göz önünde bulundurarak kasten mi damda yıkanıyordu? Bilmiyoruz. Ama yukarıda da dediğim gibi bu kadın evinin kapalı bir yerinde yıkanması gerekliydi ama bunu yapmıyor. Açık bir yerde, hatta Davut'un onu görebileceği bir şekilde yıkanıyordu. Davut onun kim olduğunu öğrenmek için birini gönderdi. Adam, kadın Eliyam'ın kızı Hititli Uriya'nın karısı Batşeva'dır dedi diyor 3. ayette. Uriya aslında bir yabancıydı. 4. ayette Davut kadını getirmeleri için ulaklar gönderdi. Kadın Davut'un yanına geldi. Davut aybaşı kirliliğinden yeni arınmış olan kadınla yattı. Sonra kadın evine döndü. Bu çirkin bir öyküdür değerli dostum. Bunu açık açık söyleyeyim. Ve olup bitenleri anlamamız için çok açık ve basit bir şekilde anlatılmıştır. Ve harika olan Tanrı sözünün bunu kapatmayışı, Tanrı sözü bunu açıkça ortaya koymasıdır. Tanrı sözü her zaman günahı günah olarak ortaya koyar. Onu kapatmaz. Bununla bize öğretir. Evet, eğer Davut adamlarıyla birlikte savaş alanında olsaydı, böyle bir şey asla gerçekleşmeyecekti. Eğer Betşava banyosunu evinin içinde yapsaydı, yine böyle bir şey gerçekleşmeyecekti. 5. ayette kadının gebe kaldığı söyleniyor. Sonra ne oluyor? Gebe kalan kadın Davut'a gebeyim diye haber gönderdi. Eyvah! İşte günahın çirkin sonucu. Davut'un başına tam bir dert açılmıştı. Ne yapacaktı? Betşaba'nın kocası Uriya, Davut'un yiğit askerlerinden biriydi. Bu da onun ayrı bir yönü. Evet, Uriya, Davut'un sadık bir adamıydı. Davut ne yapıyor? Bu sadakata ihanet ediyor. Evet, Davut'un sadık izleyicilerinden biriydi Uriya. Bunun üzerine Davut, Hititli Uriya'yı kendisine göndermesi için Yoav'a haber yolladı. Yoav da Uriya'yı Davut'a gönderdi. Uriya yanına varınca Davut, Yoav'ın ordunun ve savaşın durumunu sordu diyor 2. Samuel 11. bölüm 6 ve 7. ayetlerde. Davut, Uriya'yı kendisine savaşın nasıl gittiğini sormak için savaş alanından getirtmiş gibi yapmıştı. Sonra Uriya'ya evine git, rahatına bak dedi. Uriya saraydan çıkınca kral ardından bir armağan gönderdi. 8. ayet böyle diyor. Davut bu olayda kendini suçluluk duygusundan kurtarmak için elinden gelen her şeyi yapmaya çalışıyordu. Tabi bu yolla Uriya'yı evine gönderince karısının ondan gebe kaldığını böylece göstermiş olacaktı. Ne var ki Uriya evine gitmedi. Efendisinin bütün adamlarıyla birlikte sarayın kapısında uyudu diyor 9. ayette. Uriya kralın evinin kapısında uyumuştu. Bu adam savaş zamanında kendi evine gitmek istememişti. Bu Davut'u gerçekten şaşırtmıştı. Bu ayrıca sarayının lüksünün tadını çıkaran Davut için de bir azardı aslında. Bir suçlamaydı. Bu askerin tutumu aynı zamanda sadakatin, vatanseverliğin, arkadaşçılığın bir göstergesiydi. Bugün biliyor musunuz, sadık insanlara ihtiyacımız vardır. Uriya denen bu adam da gerçekten sadık bir insandı. Arkadaşları savaşta, şimdi hemen karısının yanına koşabilirdi ama bunu yapmıyor. Davut Uriya'nın evine gitmediğini öğrenince ona yolculuktan geldin, neden evine gitmedin diye sordu. 10. ayet. Davut'un kendisini Uriya'nın karısının hamileliğinden sorumlu tutmayacağı bir konuma getirmeye çalıştığı görülüyor. Böylece suçu üzerinden atabileceğini, gizleyebileceğini sanıyordu. Bakın Uriya ne diyor? Uriya, sandık da İsraillilerle Yahudalılarda çardaklarda kalıyor diye karşılık verdi. Komutanımın Yoav'la efendimin adamları kırlarda konaklıyor. Bu durumda nasıl olur da ben yiyip içmek, karımla yatmak için evime gidebilirim? Yaşamın hakkı için böyle bir şeyi kesinlikle yapmayacağım diyor 2. Samuel 11. bölüm 11. ayette. Uriya büyük bir adamdı. Bu adamın eli öpülür kardeşim. Böyle insanların eli öpülür ve bizim böyle insanlara, böyle yöneticilere, böyle sadık insanlara ihtiyacımız vardır. Ve Rab bizi böylesine sadık insanlar yapsın. Evet, bir yabancı olmasına rağmen bu ülkeye bağlıydı. Bu Davut'un günahını daha da büyütmüştü. Uriya, ordu ve komutanım savaş alanındadır. Onlar tehlike içerisindeler. Benim arkadaşlarım, komutanlarım savaş alanında zor şartlarda savaşırken benim evime gidip rahat etmem, felekten bir gün çalmam doğru olmaz. Evet, bugünlerin zevkini çıkaramam. Böyle bir şey olur mu? Ve bunu yapmayı kendisine, içine, vicdanına sığdıramadı. Evime gitmeyi, rahat etmeyi aklımın ucundan bile geçirmiyorum diyor. Bunun üzerine Davut, bugün de burada kal, yarın seni göndereceğim dedi. Uriya o günde, ertesi günde Yeruşalim'de kaldı. Davut, Uriya'yı çağırdı. Onu sarhoş edene kadar yedirip içirdi. Akşam olunca Uriya efendisinin adamlarıyla birlikte uyumak üzere yattığı yere gitti. Yine evine gitmedi diyor 12 ve 13. ayetlerde. Şimdi Davut Uriya'yı evine yollamak için başka bir yol deniyor. Uriya'yı sarhoş ediyor. İşte değerli dostum, günah günahı doğurur diyoruz ya. İşte tam bu oluyor. Günah günahı doğurur. Yani günahı örtbas etmeye çalışırsak, doğruları söylemezsek, bunu kapatmak için ikinci bir hata, ikinci bir yalan, ikinci bir günah işlemiş oluruz. İşte gördüğünüz gibi Davut ne yapıyor? Bu adamı sarhoş ediyor. Adam buna karşın yine de evine gitmiyor. Sabahleyin Davut Yoav'a bir mektup yazıp Uriya aracılığıyla gönderdi. Mektupta ne yazıyordu biliyor musunuz? Urya'yı savaşın en şiddetli olduğu cepheye yerleştir ve yanından çekil ki vurulup ölsün. 2. Samuel 11. bölüm 14 ve 15. ayetler. Bana göre bu Davut'un günahının en kötü, en korkunç tarafıydı. Urya'yı planlayarak öldürmüştü. Bu bağışlanamaz bir durumdu. Tanrı sözü Davut'un yaptığı şeyi kaydetmektedir değerli dostum. Bunu gizlemiyor. Tanrı bu durumu örtbas etmemiş, açığa çıkarmıştı. Bunlar gerçeklerdir. Davut suçludur. İşte bu nedenle Tanrı Davut'a tapınak yapmayacaksın çünkü senin ellerin kana bulandı demiştir. Böylece diyor, Yoav kenti kuşatırken Urya'yı yiğit adamların bulunduğunu bildiği yere yerleştirdi. Kent halkı çıkıp Yoav'ın askerleriyle savaştı. Davut'un askerlerinden ölenler oldu. Hititli Urya da ölenler arasındaydı diyor 2. Samuel 11. bölüm 16 ve 17. ayetlerde. Sadık olan insanlara ihtiyaç vardır dedim. Yeteneklilere değil ama sadakatin bir bedeli vardır değerli dostum bu dünyada. Ama yine de sadık insanlar her zaman bereket getiren, bereket olan insanlardır ve bu türden insanlara her tarafta ve insanlarımız arasında ülkemizde de ihtiyacımız vardır. Bu insanın kanını donduruyor değil mi? Yani Davut'un yaptığı bu şey. Davut şimdi emeline erdi. Onun askerleri arasında ölenlerden Hititli Urya da vardı. Yoav savaşla ilgili ayrıntılı haberi Davut'a iletmek üzere bir ulak gönderdi. Ulağı şöyle uyardı. Sen savaşla ilgili ayrıntılı haberleri krala iletmeyi bitirdikten sonra kral öfkelenip sana şunu sorabilir. Onlarla savaşmak için kente neden o kadar çok yaklaştınız? Surdan ok atacaklarını bilmiyor muydunuz? 18-20. ayetler. Yoav'ın Davut'un tepkisinin nasıl olacağını bilişi mesajın gerçek anlamını mesajcıdan saklamak için bir çaba olabilirdi. Yerubaşet oğlu Abimelek'i kim öldürdü? Teves'te surun üstünden bir kadın onun üzerine bir değirmen üst taşını atıp onu öldürmedi mi? Öyleyse niçin sura o kadar çok yaklaştınız? O zaman kulun Hititli Urya da öldü dersin. Ulak yola koyuldu. Davut'un yanına varınca Yoav'ın kendisine söylediklerinin tümünü ona iletti. Adamlar bizden üstün çıktılar dedi. Kentten çıkıp bizimle kırda savaştılar. Ama onları kent kapısına kadar geri püskürttük. Bunun üzerine okçular adamlarına surdan ok attılar. Kralın adamlarından bazıları öldü, kulun Hititli Urya da öldü. Davut ulağa şöyle dedi, Yoav'a de ki bu olay seni üzmesin. Kılıç şunu da öldürür bunu da. Kente karşı saldırınızı güçlendirin ve kenti yerle bir edin. Bu sözlerle onu yüreklendirdi diyor 2. Samuel 11. bölüm 21-25 ayetler arası. Davut çok dindar konuşmaktadır. Ondan utanmıyor musunuz? Davut gerçek bir günahkardı. Korkunç bir şey yapmıştı. Şimdi ona ne yapılmalıdır? Tanrı'nın bu günahı örtbas etmeyeceğini ve Davut'u cezalandıracağını göreceğiz. Urya'nın karısı kocasının öldüğünü duyunca onun için yas tuttu. Yas süresi geçince Davut onu sarayına getirtti. Kadın Davut'un karısı oldu ve ona bir oğul doğurdu. Ancak Davut'un bu yaptığı Rabbin hoşuna gitmedi diyor 2. Samuel 11. bölüm 26-27. ayetlerde. Davut'un bu yaptığı Rabbin hoşuna gitmedi. Bunu sakın kaçırmayın değerli kardeşim. Davut'un günahı yanına kar kalmadı. Bu noktaya kadar Davut'un hayatında birçok zaferler olmuştu ama bu noktadan sonra, evet bu noktadan sonra ta ölene kadar onun başı dertlerden kurtulmayacaktır. Onun başına hep sorunlar, dertler gelecektir. Mesih imanlısı dostum, size şunu söylemek istiyorum. Günah işleyebilirsiniz. Peki işlenen günah yanınıza kar mı kalacak? İşte işin püf noktası da budur. Dünyasal biri bunu yapar ve yaptığı da yanına kar kalabilir bu dünyada. Bu dünya için diyorum. Rab şeytanın çocuklarını kırbaçlamaz. Ama kendi çocuklarını dövdüğü kesindir. Onları yola getirdiği, disiplin ettiği kesindir. Size bunun kesin olarak olacağını söyleyebilirim. günahınız yanınıza kâr kalmayacaktır. Davut'un günahı yanına kâr kalmamıştı. Rab onun yaptığı şeyden hoşnut olmamıştı. Bir şey Rabbin hoşuna gitmediğinde bu konuda bir şeyler yapacağından emin olabilirsiniz. Çünkü Rab sevdiklerini düzene koyar. Bu düzene koyma, terbiye etme çoğu zaman acı verir. Etrafta gerçekleri bilen birkaç kişi olduğu halde Davut yaptığının yanına kâr kaldığını sanmaktadır. Davut'un komutanı Yoav gerçekleri bilmektedir. Betşeva'yı saraya getiren Davut'un Yeruşalim'deki yakın düşmanlarından birkaç tanesi gerçekleri biliyor. Bu kişilerden başka kimse gerçekleri bilmiyor. Bilen kişilerin ise ağızları sıkıdır, sır söylemezler. Daha doğrusu konuşmaya cüret edemezlerdi. Ancak Davut tahtında otururken bu konuyu düşünmekte ve etrafına bakmakta, kuşkusuz etrafındaki insanların yüzlerine bakıp kendi kendine sessizce biliyorlar mı diye sormaktadır. Bir süre sonra Davut büyük bir olasılıkla tatmin olmuş bir şekilde arkasına yaslanıp hiçbir şey olmadı, kimse bilmiyor demişti. Dostum, Yeruşalim'deki insanlar bunu ister bilsinler ister bilmesinler. Davut'un gizli günahı ve bizim gizli günahlarımız Tanrı'nın önünde açıktırlar. Birisi yeryüzündeki gizli günah cennette bir skandaldır demiştir. Tanrı yaptığımız şeyleri çok iyi bilmektedir. Ve belirttiğim gibi Davut'un bu günahı da açığa çıkarılacaktır. Bunu 12. bölümde göreceğiz.